Herkese merhabalar arkadaşlar. Gelecek Bilim'de hoş geldiniz. Herkes için hukuk serimizin ikinci bölümüyle karşınızdayız. Bugün iş hukuku konuşacağız. Bizlerle beraber meslektaşım avukat Cem Acer olacak. Cem Bey Ankara'da iş hukuku alanında avukatlık yapmakta. Bizimle güzel bilgilerini paylaşması için şimdi Cem Bey'i sahneye davet ediyorum. Sahneye
Merhabalar.
davet ediyorum. Birazcık çok resmi oldu Cem Bey. Kusura bakmayın. Hoş geldiniz. Nasılsınız?
Estağfurullah. Teşekkürlerimi sunuyorum. Burada bulunmaktan ötürü gayet mutluyum. Siz nasılsınız?
Teşekkür ederim, iyiyim. Ankara'da yağmurlu kapalı bir gündü. Koşuştura
Evet,
koşuştura
fena.
ancak
Trafik
yetiştik.
fenaydı. Yayın saatimiz
Gerçekten.
çok güzel.
Yayın saatimiz mi? Aslında
Evet.
belki bilmiyorum. Yani izleyicilerden falan talep gelirse buna göre bir değişiklik yapılabilir. Trafiğe yakalanılmayacak bir saat. Çünkü mesela saat 10'da bitiyor ya sokağa çıkma yasağı. Büyük ihtimalle insanlar şu an eve yetişme telaşında. Nasıl olacak bilmiyorum. Belki de bu yasaklar hakkında da bir yayın yaparız. Güzel fikir.
Bence
Şimdi
kesinlikle yapmalısınız. Güzel.
yavaş yavaş başlayalım isterseniz.
Tabii ki.
Yayın planımızı şöyle düşündüm. Siz biraz bize anlatırsınız anlatacağınız başlıklarınızı. Ondan sonra da soruları alırız. Ben de ara ara eğer ki müsaadeniz olursa sorularım olduğunda giriş yaparım.
Tabii ki,
Aralara girer
tabii ki.
sorularımı sorarım. Bunun dışında da tekrar bir şey olursa yine konuşuruz diye düşünüyorum. O halde yavaş yavaş başlayalım.
Tabii ki. Şimdi o zaman ilk başta aslında işçi hakları dediğimiz şey bir işçinin iş akdini imzalamasından, işverenle anlaşmasından itibaren çalışması, çalışma süreci, tatilleri, mesaisi vesaire, akabinde sözleşmesinin feshedilmesi ya da kendisinin feshetmesi, yine bunların sonucunda çeşitli adli makamlara başvurulması ile işleyen çok bütün ve sıralı bir süreç.
İş
İşçi
akdi.
hakları, evet.
Ama iş akdi dedik. Akit bir sözleşme demektir mesela. Ufak ufak ben
Evet.
böyle araya gireceğim çünkü
Lütfen.
bazı ufak kelimeler bizler kendi aramızda çok kullandığımız terminolojide olduğu için zaman zaman keseceğim. Kusura bakmayın.
Tabii
Akışınızı
ki.
bozup da dikkatinizi dağıtmayı hiç istemiyorum.
Yok yok.
Ama
Rica
böyle
ederim.
mesela iş akdi dedik. İş sözleşmesi bildiğimiz karşılıklı imzalanan üstüne şartların yazıldığı sözleşmeden bahsediyoruz değil mi?
Aynen öyle. Tamamıyla ondan. Yani ben bir işe başlıyorum ama bunun karşılıklı ben ne iş yapacağım, ne ücret alacağım, ne kadar saat çalışacağım, görev tanımım ne olacak vesaire, bunların belirlendiği sözleşme iş sözleşmesidir. Şimdi baktığımız zaman genel anlamda da hani şöyle bir tanım yapabiliriz kabaca. Bir tarafın bağımlı olarak iş görmeyi, ki buna biz işçi diyoruz. Diğer tarafında, yani işverenin de ücret ödemeyi üstlendiği bir sözleşme. Kanunda aksi belirtilmedikçe hani özel bir şekle de tabi değil. Bundan kastımız ne? Şekil ne ola ki diye düşünülür tabiatıyla. Yani bunu örneğin bir geçerlilik şartı olur. Bunu yazıya dökmek zorundasın. Bunu işte noterde yapmak zorundasın. Bunu ya da sözlü yapabilirsin gibi, hani birçok ihtimal var. Bunların hepsi bir şekil meselesidir ama özel bir şekle tabi değil demek şudur. Sözlü olarak da ben bu akdi kurabilirim, bu sözleşmeyi. Yani illa yazıya vesaire dökmeme gerek yok. Bunu kastediyoruz.
Peki o
Bak.
halde akıştan devam edelim peki.
Tamam.
Kusura bakmayın. Araya girmiş oldum. Akit ne ola ki diye.
Yo, gayet güzel. Hani soru işareti oluşmuş olanlar olabilir. Bunu da böylelikle gidermiş olduk. Gayet de güzel oldu. Yani bu iş sözleşmemizde işçi bir defa bu sözleşme sonucunda ortaya bir emek koyacak. Bunun karşılığında da işveren ücretini verecek ve bu ikisi birbirine bağımlı bir şekilde, yani işveren bunu sürekli yapmak zorunda, iş sözleşmesi sürdüğü sürece işçi de aynı şekilde emeğini ortaya koymak zorunda. Yani buradan çıkartacağımız sonuç şu kısacık. Görüldüğü üzere burada da iş sözleşmesinin geçerlilik şartı yazılı olması değil. Yani dediğimiz gibi sözlü de yapabilirsiniz. Ama burası önemli. İş sözleşmesinin yazılı yapılması şart değilse de belirli süreli iş sözleşmelerinin yazılı yapılmış olması gerekir. Ne ola ki belirli süreli sözleşmesi? Hemen parantez açalım. Örneğin bir duvarın örülmesi için tahminen bir yıllık bir süreç olsun. Malzemelerin getirtilmesi şudur budur. Yani o işçi o iş için işe alındığında ilelebet bu işi yapamaz tabiatıyla. Çünkü işin tanımı bir duvarın örülmesidir. Duvar ne zaman biter? O sözleşmede o zaman fesh olmuş karşılıklı olarak. İşte burada bu tarz sözleşmelere çok basit bir örnek verdim. Belirli süreli iş sözleşmesi diyoruz. Bir yılda bitecek bu duvar, 2 yılda bitecek. Her neyse, bunun yazılı yapılması gerekiyor. Burada yurttaşlara benim naçizane önerim şudur. Her nasıl bir sözleşme yapıyorsanız yapın. Lütfen iş sözleşmelerinizde tarihi, ücreti ve görev hususlarını netleştirin. Daha sonrasında çünkü şöyle mağduriyetler çıkabiliyor Büşra Hanım. Yani örneğin işçi aşçı olarak göreve alınıyor. Ama bununla birlikte işveren bir süre sonra ona örneğin bulaşıkları da yıkatmaya ya da işte servis şoförlüğü yaptırmaya da kalkabiliyor. Bunlar aşçının görev tanımıyla doğrudan alakalı şeyler değil. Bu yüzden de mağduriyetler yaşanıyor. Görevleri olmayan, bilgi düzeyleri olmayan yerlerde ne yazık ki istihdam edildikleri oluyor işçilik
Tekrar
başvuruları.
edebilir miyiz? Ne dedik? Tarih, ücret ve...
Aynen öyle. Tarih, sözleşmenizde tarih işe girdiğiniz tarih olmalı. Şunu yapabilirler, dikkatli olun. Yani çok ileri bir tarihte sözleşmenizi başlatıp öyle gösterip sizi sanki hiç sözleşmeniz yokmuşçasına bir ay iki ay çalıştırıp bunu kötü niyetle kullanıp hakkınızı gasp edebilirler. Mesela tarihin önemli olmasının sebeplerinden biri bu. Ücrete geleceğiz zaten, onu özellikle parantez atacağız. Diğer söylediğim başlığı da zaten aslında biraz irdeledik, yani görev hususu. Ücret dediğim gibi çok önemli. Yani yargısal süreçte en fazla aslında karşılaştığımız pürüz bu. İşçiyle işverenin sürtüşmesinde de bu. Yani örneğin iş sözleşmesinde ücrete yer verilmeyebiliyor ilginç bir şekilde. Yani bu olabilir bu arada. Hani verilmemiş olabilir ama nedir? Dezavantajlı bir durumdur. Yarın bir gün işçi aslında ben şu kadar alıyordum, sen bana bu kadar verdin oysaki dediği zaman işveren bunu yani diyerek karşılayabilir. Bunun önüne geçmek için elimizde bir ispat aracı muhakkak olmalı. Dolayısıyla bu anlamda ücretin belirlenmesi de hayati. Ve diyelim ki ücretiniz belirli değil sözleşmenizde ya da sözleşmeyi sözlü olarak kurdunuz. Unutuldu gitti, bir şey oldu. Bu durumda panik yapmıyorsunuz. Bunun çözümü var mı? Var sevgili katılımcılar. Mahkemeler ücret hususunu adeta tarafların beynine girerek, bu tabiri kullanacağım daha anlaşılır olması için, gerçek niyeti ortaya çıkarıyor. Bunu nasıl yapıyor biliyor musunuz? Bir defa bir bakıyor. Karşısına işçi gelmiş. İşçi yine aşçı olsun örneğin. İşçinin yaşına bir bakıyor. Kaç yıllık aşçı olduğuna bir bakıyor. Eğitim durumuna bakıyor. İş görme, ya yani bunun iş tanımı ne tam olarak? Neler yapıyor? Bunlara bir bakıyor. Bunlara göre bir diyor ki bir işçinin diyor olsa olsa bu minvalde, bu nitelikteki bir işçinin diyor olsa olsa maaşı şu kadar olabilir. Ama mahkemenin de bunu netlemesi gerek. Bu yüzden ne yapıyor? Meslek odalarına yazı yazıyor. Türkiye İstatistik Kurumu'na yazı yazıyor. Diyor ki kardeşim şu yaşta, şu nitelikte, şu eğitim durumunda, şu kıdemde bir aşçının ortalama kazancı nedir? Bana bir diyiver hele diyor. Böylelikle sözleşmenizde ücret belirtilmemiş olsa bile mağduriyet yaşamanızın önüne geçen böylesi bir prosedürel süreç hakkınız olarak ilk başta göze çarpmakta diyelim.
Bir ufak soru alabilir miyiz? Yoksa girmeden şey yapmayalım. Çünkü konusu
Tabii.
geçtikten sonra şey olur diye düşündüm. Kurucularımızdan Cevdet Bey bir soru sormuş. İşvereni koruyacak şekilde olması mümkün mü diye. Yani demek istediği sözleşmeyi imzaladıktan sonra sözleşmede hukuk aykırı bir durum varsa engelleyebilir miyiz? Şimdi işçi ve işveren bir sözleşme imzaladı içeriğinde bu tarz hükümler olabiliyor. Nasıl olur böyle, ne olur? Biraz da bize bunu
Şimdi
bahsedebilirseniz.
tabii ki işveren açısından da ele alalım. Bir defa uygulamada sık sık karşılaştığımız, tırnak içerisinde söylüyorum, işveren mağduriyeti şudur. Piyasa koşulları gereğince, yani işte daralan ekonomi vesaire dönem dönem şöyle bir yolu tercih etmelerine sebep oluyor işverenlerin. Örneğin, örneğimizden devam edelim, istikrarlı olsun. Aşçının yaptığı şey görece nitelikli bir iştir, öyle değil mi? Yani hani bir şeyi bir yemeği ne kadar sürede pişirecek, edecek, bunlar ustalık isteyen şeylerdir. Dolayısıyla maaşının örneğin asgari ücret olmasını bekleyemeyiz nitelikli bir kişi ise. Oysa
Ve
ne yapılıyor?
kıdemli değil.
Evet. Oysa ne yapılıyor iş sözleşmesinde? Vergisinden vesaire kaçmak için işveren atıyorum 4.000 liraya anlaşmış olsunlar aylık ücret için. Ama asgari ücret gösteriyor sözleşme.
Çok sık
Daha
yapılan bir şey.
sonrasında da evet, daha sonrasında da işveren 2.800 küsür lira, yani asgari ücreti şeyden veriyor, banka üzerinden veriyor ki banka üzerinden yatırmak zorunda zaten. Kalanı da ne yapıyor? Elden veriyor. Şimdi ilk bakışta çok karlı, yani işveren açısından bunu tırnak içinde söylüyorum. Niye? Hani hem şeyi az göstermiş oldu, ona göre matrahlar var, onlar düşük geliyor vesaire vesaire yani bunlar. Her şey çok güzel onun açısından. Ama sonra ne diye dönüyor biliyor musunuz bu işverene? Dava süreci açıldığında, ihtilaf yaşandığında hem kendisine ciddi vergi cezaları olarak dönüyor bu süreç. Çünkü bir yerde vergisini eksik tahakkuk ettirmiş oluyor işveren. Dolayısıyla bundan çok çok ciddi zararlar görüyor. Diğer yandan da işçinin davadaki iddialarından biri somut olarak ortaya çıkmış oluyor. Benim ücretim falancaydı, bana bu kadar verildi, bu kadar gösterdi. Ne oluyor? Davayı da kaybediyor. Üstte bir de binlerce lira tazminat doğuyor. Dolayısıyla işverenlere şunu diyelim. Sözleşmelerinizde ücret unsurunu olduğu gibi yansıtın.
Peki ama ben sanırım soruyu şunu da demek istediler. Ufak bir ekleme yapmak istiyorum. Demek istediği sanırım şuydu Cevdet'in. Sözleşmede mesela gerçi siz de bir kısmını bir tarafından cevaplamış oldunuz. Hani 2800 lira maaş alacak diyor. 2800 liradan çok daha fazlasını hak eden kıdemli ve nitelikli bir çalışan için, işçi için çok daha düşük bir ücret şeklinde bir sözleşme yapılabilir. Evet, bu dava süreci olduğunda değiştirilir dedi Cem Bey. Ayrıca şöyle bir de kastettiğini tahmin ediyorum. Mesela absürt bir şey söyleyelim. Aşçı aynı zamanda ne desek hani daha farklı bir hani işverenin evinin yemeklerini de yapacak. İş yerinin yemeklerinden çık hani böyle bir sözleşmeye absürt işvereni koruyacak hani böyle bir şey eklenebilir mi gibi bir soru anladığım kadarıyla onun.
O halde
bu iki
bunu
kişi... ha tabii buyurun.
Şöyle cevaplandırabiliriz bunu. Şimdi genel sözleşme mantığı hukukta şudur. Bir takım şeylere aykırı olmadıkça taraflar arasında istenilen sözleşme istenildiği şekilde akt edilebilir. Ama peki bunun sınırları ne? Sınırlarını bilmek gerek. Yani bir defa sözleşme aşırı yararlanma dediğimiz şeye sebebiyet veriyorsa. Yani öyle bir sözleşme düşünün ki işverenin inanılmaz yararına, işçinin ise inanılmaz derecede dezavantajına sebebiyet veren bir sözleşme. Buna biz hukukta aşırı yararlanma diyoruz. Yani taraflardan biri diğerinden aşırı yararlanıyor. İşveren görev tanımını işçinin bir şekilde muğlak ya da garip şeyler de ekleyerek, hiç alakası olmayan şeyler de ekleyerek bunu yapabilir. Bu durumda eğer işçi bu konuda daha önceden aydınlatılmadıysa vesaire hata, ikrah vesaire olabiliyor. Yani hani işçi ben yanıldım, hani bana bu yeterince açıklanmadı diyerek bu durumdan da tırnak içerisinde aklanabiliyor, sıyrılabiliyor. Dolayısıyla işçinin görev tanımı aynı zamanda işvereni de koruyan ama tabii işverenler biraz daha bunu genişletme meyilinde oluyor. Zaten genişletmeseler dahi hayatın olağan akışı gereğince bir aşçı örneğin herhangi bir malzemeyi de getirebilir. Yani yan benzer o işin tamamlayıcısı işleri de üstlenebilir. Ama çok absürt garip işleri üstlenmesi ondan beklenemez. Zaten bir görev tanımı değişikliği olacaksa da iş yerinde, burası da iş kanununda düzenlenmiştir, işçinin yazılı onayı alınmak zorundadır. Görev değişikliği vesaire için. Yani bunu işverenlere bu uyarıda bulunalım lafı gelmişken. Eğer işçinin görev tanımını değiştiriyorsanız, görevi dışında kullanıyorsanız onun emeğini, bu durumda muhakkak yazılı bir şekilde onun iş kanununda belirtilen süre dahilinde onayını almak zorundasın.
İşverenler lütfen.
Yoksa elektrik olarak döner.
İşçilerin haklarını koruyalım. Peki akışımıza devam edelim o halde. Peki. Ben öldüğüm için tekrar özür dilerim.
Yok, gayet güzel. Hiçbir sıkıntı yok.
Nerede kalmıştık?
Biraz da türlerinden bahsedelim iş sözleşmelerinin. Şimdi en fazla öne çıkan sözleşme türleri genelde belirli süreli iş sözleşmesi ile belirsiz süreli iş sözleşmesi oluyor. Belirli süreli iş sözleşmesinden biraz bahsettik. Hızlıca bir söyleyecek olursak, belirli süreli işlerde veya belirli bir işin tamamlanması veya belirli bir olgunun ortaya çıkması gibi objektif koşullara bağlı olarak, ne ola ki bu objektif koşul, oraya da geleceğiz. İşveren ve işçi arasında yazılı şekilde yapılan iş sözleşmesine biz ne diyoruz? Belirli süreli iş sözleşmesi diyoruz. Bakın tanımlarını ayırdık. Bir defa belirli sürecek, yani süresi belli bir iş olacak ortada. Bu duvar bir yılda biter. Bu yapı 2 yılda biter. Bu masa şu kadar sürede yapılır gibi. Belirli bir olgunun ortaya çıkması, yani bir iş ortaya çıkacak mesela. Bu çok geniş bir şey. Yani bu yüzden gibi ifadesi kullanılmış burada. Objektif koşullara bağlı olarak işçi ile işveren arasında yazılı şekilde. Şimdi objektif koşul derken niye böyle bir şey söylenmiş? Çünkü burada da aslında az önceki beyefendinin sorusuna atıfta bulunabiliriz. İşverenler kimi zaman şunu yapıyor. İşçinin iş güvencesi hakkından faydalandırmamak için, hani kısa dönemli kar odaklı baktıkları için. Normalde aşçıdan gidelim. Aşçı, yani her zaman aşçıya ihtiyaç var, öyle değil mi? Hani o işlerinde bir ihtilaf yaşanmadığı müddetçe. Yani aşçıyla şu şekilde anlaşmazsınız genelde. Yani sen yılda 300 kere ızgara köfte servis edeceksin gibi. Ya da 300 müşteriye bakacaksın gibi anlaşılmaz. İş olduğu müddetçe aşçı da oradadır. Dükkan kapanmadığı vesaire vesaire. Ama siz işveren olarak çıkıp Aşçıya derseniz ki ben her yıl seninle bir yıllık sözleşme yapacağım. Bunu da işine geliyorsa kabul et, işine gelmiyorsa da yani buyur. Dediği anda işçi içinde bulunduğu ekonomik darboğazdan ötürü böyle bir şey kabul edebilir. Ama burada objektif unsur gerçekleşmiş mi acaba? Gerçekten koşullarına baktığımızda yani bu iş belirli süreli bir iş mi? Hayır. Yani
Hayır.
belirli bir işin tamamlanması spesifik olarak var mı? Yok. Çünkü iş silsilesi var aslında. Burada da işte yeniden işverenlere bir çağrıda bulunalım. Aynı zamanda işçileri de aydınlatalım. İşçiler böyle bir durumda vay benim kıdem tazminatım, şunun bunun iş güvencem yoktu, belirli süreliydi benim sözleşmem. Haklarımı talep edemeyecek miyim şimdi yani? Telaşına düşmesinler, hayır edebilirler. Niçin? Çünkü Yargıtay diyor ki bu diyor aslında diyor zincirleme bir iş sözleşmesidir. Ve dolayısıyla ben bunu aslında belirsiz süreli kabul ederim. Yani işveren açısından da şuna dönüyor. İşveren kısa vadede örneğin kıdemdir, şudur budur bunları ödemeyeceğini çıkarttığı durumda ya da sözleşme tarihi bittiğinde düşünebilir. Sonrasında da tekrar 2 ay sonra, 1 ay sonra göstermelik yeni bir yıllık sözleşme yapıyorlar. Ve böyle periyotlar devam ediyor. Halbuki iş belirsiz aslında süre açısından.
Evet.
İşveren de bunu yine yolsu elektrik olarak şu şekilde ödüyor. Biraz önce söylediğim Yargıtay kararı bağlamında Yargıtay kararına toz sayınca ne oluyor? Hayda, meğerse ben işçiyi belirsiz süreli çalıştırıyormuşum. Kıdem çıktı, o çıktı, fazla mesai çıktı vesaire vesaire.
Faiz bir sürü.
Tabii mevduat uygulanan en yüksek faizi falan. Yani hani bitmiyor o dert.
Evet. Yani belli bir proje gibi,
Hı.
belli bir bitecek başlangıcı sonu belli olan bir şey gibi bir işte çalışmıyorsanız ve 5 yıldır, 3 yıldır orada çalışıyorsanız ben
Hı.
belirli süredir çalışıyorum demeyin sevgili işçiler. Sizin
Aynen
sözleşmeniz
öyle.
artık belirsiz süreli iş sözleşmesi.
Ve
Bu
şu
konuda
konuda
bir hak
da
kaybı uğramayacaksınız.
kesinlikle öyle. Çok güzel toparladınız. Şu konuda da hemen hızlıca aydınlatalım. İlk belirli süreli iş sözleşmesinin yapıldığı tarihten itibaren belirsiz sayılır. Onu da vurgulamış olalım. Yani işçi izleyenlerimiz bunun da bilincine varsınlar. Ne zaman o işe girdiniz? 2013. Birer yıl sürekli sözleşme yapılmış sizinle 2020'ye kadar 7 yıl. Sizin aslında belirsiz süreli sözleşmeniz ki öyle sayıyoruz dedik ya. O 2013'ten başlamış. Bunun da vurgusunu yaptıktan sonra
Devam edelim.
dilerseniz evet devam edelim. Yani burada
Evet.
işte hani, belirli süreden bahsediyorduk. Hani
Aha.
objektif koşul dedik ya.
Hı.
Mealen sonuç olarak objektif koşula ilişkin şunu söyleyelim. Gerçekten işin niteliği yani belirli yapılmasına müsait mi belirli bir sürede yapılmasına? İki, işçinin böyle bir sözleşmeye imza atmasında korunmaya değer bir hukuki menfaati var mı? Yani daha uygun koşullar olsaydı işçi bunu mu tercih ederdi yoksa buna zorlandı mı? Tekrar ediyorum, beynimizin içine giriyor yargı burada. İşçi tarafında, işveren tarafında diyor ki kağıt üzerinde şu bu bana bunları anlatma. Sizin esas niyetiniz ne? İşçi, davacı, yani genellikle davacı kısımda işçi olur. Davalı işveren, ben şimdi sizin niyetinizi bir güzel okuyacağım, hiç merak etmeyin diyor. İşte burada da işçinin korunmaya değer menfaatinin bulunup bulunmadığını vesaire sonuna kadar irdeliyorlar.
Zaten iş mahkemelerinin kurulma sebebi de bu değil mi? Hani işçilerin
Aynen
hakları
öyle.
daha rahat, daha güzel koruyabilmek için. Hani bu alanda işverenler üzülmesin, iş mahkemeleri işçileri koruyor diye. Siz her şeyi kitabına uygun yaparsanız bir aksilik
Kesinlikle
yaşamazsınız.
öyle. Bakın,
Ama
evet. Buyurun lütfen,
lütfen
affedersiniz.
devam edin. Şey geldi aklıma. İşçiler işe girerken işten şu vakitte çıkacağım diye mesela sözleşme imzalatıyorlar. Halbuki
Evet.
ama yani buna benzer kendinizi bağlayacak şeyleri imza atmak zorunda değilsiniz. Ancak işe girerken imza attırıldığı belli oluyor mesela böyle şeylerin bazen. Buna
İmza
benzer
atsalar, evet imza atsalar dahi bir geçerliliği yok. Yani aleyhinize kullanılabilecek bir durum yok ortada. Onun da bilgisini verelim. Yani neler neler oluyor. İşçi geleceğiz ibralaşma konusuna ama biraz atlaya atlaya gitmiş oldum.
ay yok
Bu
atlamayalım o
örneğiniz
zaman. Onu
çok iyi.
gidince konuşuruz.
Peki, tamam.
Tamam.
O şekilde
Onu
yapalım.
ben tekrar
Tamam,
orada örnek
peki.
veririm.
Belirli süreli iş sözleşmesinden bahsettik. Peki hangi şartlarda, hangi koşullarda sona erebilir diye baktığımızda süresi sona erer. Gerçekten ortada bir üst düzgün bir belirli süreli iş sözleşmesi olduğunu var. Anlaşma yoluyla taraflar karşılıklı anlaşır derler ki ya tamam artık biz işçi işveren geldik masaya oturduk. Bu iş bitti, erken bitti, şu oldu bu oldu ya da işte olmuyor yürütemiyoruz. Hani bunu artık sonlandıralım diye karşılıklı olarak birbirlerine hak vererek, birbirlerine makul ölçüde faydalar sağlayarak bir anlaşmaya imza atarlar. İkale diyoruz buna. Daha sonrasında da geleceğiz. Haklı nedenle fesih olabilir. Taraflardan biri sözleşmesini haklı nedenle feshedebilir derhal. Buna da daha sonrasında geleceğiz. Çünkü özellik arz eden bir başlık ve özellikle işçiler arası açısından çok çok önemli bir başlık. Süreli fesih ama bazı durumlarda olabiliyor. Şimdilik bunu da genel bir şekilde geçmiş olalım. Belirli süreli iş sözleşmelerinin şöyle bir handikabı var kıymetli izleyenler. Bunun en önemli sonucu belirli süreli iş sözleşmesinde işe iade hakkınızın olmaması. Yani çünkü sözleşmenin yapılış maksadı hani zaten bir iş güvencesi şeyi hani bir yıllık süre, şu kadar süre, bu kadar süre şeklinde olduğu için bunda bir hani şey olmuyor. Böyle bir prosedür tanınmamış. Ama bununla birlikte eğer biraz önceki bahsettiğimiz mesele işte sözleşme bir takım başka amaçlar, başka irade taşıyorsa altında, bir suistimal taşıyorsa, bir kötü niyet taşıyorsa bu durumda belirli süreli iş sözleşmesi örneğin biraz önceki örneğimizde de olduğu gibi belirsiz süreli olarak tespit edilmişse iş ilişkisi bu durumda artık işçinin işe iade hakkında talep edebileceği bir noktaya geliyor. Bunu da bu şekilde özetlemiş olalım. Yani kural olarak işe iade hakkı yok belirli süreli sözleşmeyle çalışanların. Bununla birlikte eğer bahsettiğim gibi hani sözleşmede bir takım sıkıntılar mevcutsa, sürekli o sözleşme yenileniyorsa vesaire o belirsiz sözleşme muhabbeti bu durumda tabii ki işe iade haklarını kullanabilirler diyelim. Ve eğer sorunuz yoksa belirsiz süreli sözleşmesine geçelim.
Geçelim.
Ne dersiniz? Tamam.
Güzel olur.
En basit tabirini söyleyeyim size. Belirli süreli olmayan iş sözleşmesi belirsiz süreli sözleşmesidir. Yani çok basit. Evet, hani tam karşıtından çıkartacağımız bir tabirle. Bunların tabii teknik tanımları var ama burada girmeye hiç gerek yok. Yazılı olması geçerlilik şartı değil. Yani ah vah tüh biz yazılı yapmadık bu sözleşmeyi ne yapacağız? İşveren alıp ellerini başının arasına yani hani böyle düşünmeyecek, işçi de düşünmeyecek. Ama ne açısından önemli? İspat açısından önemli. Yarın bir gün eğer bir yargılama süreci doğarsa işçi şunu diyebilmeli. Bakın işte elimde sözleşmem var, sözleşmede böyle yazıyor. Benim görevim bu değil, benim maaşım şu değil, bu değil şeklinde elinde bir güvencedir iş sözleşme. Bizler müvekkillerimize en başta sorduğumuz soru henüz işte fesih aşamasında gelirler mesela. Ya ben işte sözleşmeyi feshedeceğim ama hani haklarımı koruyarak nasıl çıkabilirim? Koşullarım şunlar, bu geldi başıma, şu geldi filan. Tüm bunları sabırla dinledikten sonra sorduğumuz ilk soru genelde şudur. İş sözleşmene ulaşabilir misin? İş sözleşmesi çok önemli. Gerçekten çok önemli. Yani bu işin bir anlamda anayasası diye belki benzetme doğru mu bilmiyorum ama bu şekilde nitelendirebiliriz. Dolayısıyla yazılı olması önemlidir. İşveren açısından da hayli önemli. Yani geçenlerde bir davada karşılaştık. Hem sözleşmeye bağlı olarak hem de yine taraflar anlaşarak iş akitini, iş sözleşmesini feshetmişler. Yalnız işveren şeyi ispatlayamadı yargılamada. Biz aslında ikale yaptık, ben ona haklarını teslim ettim. Şu koşullarda bana evet dedi, tamam benim artık hakkım yoktur dedi bana. Ben de bunun üzerine ödeme yaptım falan. Uçtu gitti.
İşveren yani sözleşmeyi aralarında sona erdirdiklerini ispat edememiş ikale.
Evet,
kelimeyi
evet.
Kullandınız ama bazı arkadaşlar bilmiyor olabilir diye hemen araya
sık
gireyim
sık
dedim.
Devam edin. Evet. Dolayısıyla hani yazılı şekilde yapılması her iki taraf için de çok çok önemli. Her iki tarafı da güven altına alan bir şey. Özellikle işte başta da bahsettik ya hani ücret meselesi dedik, şu ihtilaf dedik, bu ihtilaf dedik. Birçok ihtilaftan bahsettik ki inanın daha fazlası. Yani ücret bunların en başında geliyor zaten. Yani şeyi de hatırlatalım hani zaman aşımı dedik, faiz dedik bu arada o esnada da. Siz bu haklarınızı, bu kalemleri, bu alacak kalemlerini, yapmamış ücretiniz, fazla mesainiz, kıdeminiz, şunlarınız, bunlarınız ne kadar sürede talep edebilirsiniz? Bizi hani biraz da hızlıca açalım ve geçelim. Ücret alacaklarında bir defa zaman aşımı hakkın doğumundan itibaren 5 yıl. Tazminat alacakları ve yıllık izin ücreti ise 25 Ekim 2017'den önce 10 yıl, bu tarihten sonra feshedilen iş sözleşmelerinde ise yani bundan sonraki tarihte de 5 yıl olarak karşımıza çıkıyor. Faiz konusuna gelecek olursak ihbar tazminatı ki bunları da açacağız. Yıllık izin ücreti için yasal faiz talep etmeniz gerekirken diğer alacaklar için mevduata fiilen uygulanan en yüksek faizi talep etmeniz gerekir. Bu niçin önemli? Teknik geldi farkındayım.
Evet.
Zaten bu süreçlerde tam da bu yüzden bir profesyonel destek almalısın.
Mutlaka.
Ola ki bir şekilde kendiniz yürütüyorsanız eğer siz yasal faiz talep etmeniz gereken yerde, başlıkta, dilekçenizde Mevduata fiilen uygulanan en yüksek faizi talep ederseniz hop bu ileride size bir olumsuz anlamda geri dönüşle dönebilir. Ya da tam tersini yaparsanız mesela işte ne dedik? Bir takım alacaklar için de mevduata uygulanan en yüksek faizi talep etmelisiniz dedik. Ama siz gittiniz yasal faiz talep. Faiz hakkınızın ciddi bir kısmından feragat etmiş oldunuz. Yani işverende paranızı bıraktınız.
Evet.
Hakkınız olan parayı bıraktınız. Bu yüzden çok önemli.
Peki o halde devam edelim.
Tamam. Biraz da fese bakalım. Hani fesihler neler? Nasıl feshediyoruz? Normalde çok kolaydır. Genelde bir tartışma olur hararetli. İşte ben daha burada 2 dakika durmam, öteki der ben de zaten seni tutmam şeklinde. Ama tabii bizler profesyonel gözler olarak bu cümlelerin ardından ya nasıl olmuş, süreç ne bitmiş, süreli süresiz mi, ne olmuş, haklı neden var mı burada, kim kime ne demiş gibi şeyleri irdeliyoruz. Bu irdelediğimiz başlıklardan birisi de süreli fesih meselesi. Her iki tarafta, işçi de işveren de sözleşmesini ben şu tarihte, şu tarih itibariyle işten ayrılacağım şeklinde. Sen de benim yerime yeni bir işçi bul. Ben de o sürede kanunda belirtilen saatlerde vesaire, ki günde 2 saat iş arayacağım. İşveren de diyebilir ki okey peki, ya da işveren kendisi işçiye gidip ya biz artık olmuyor, hani bu iş akdini, iş ilişkisini yürütemiyoruz seninle, huzursuzluklar var. Ben senin sözleşmeni feshediyorum ama hani bu şu tarihten itibaren olacak. Dolayısıyla hani sen de kendine iş bak, olur mu? Ya dönen iş, işte burada bir süreli fesihten bahsediyor. Şimdi belirsiz süreli iş sözleşmelerinde bu durumun tabii ki öncesinde muhatabına bildirilmesi gerekiyor doğal olarak. Kimseye hani gökten zembille inmez. Demek ki benim iş aramam diye. Yani fiiliyatta belki böyle bir ihtimal doğabilir ama hukuken karşı tarafa muhakkak bu iradenin bildirilmesi gerekiyor. İş sözleşmeleri işi 6 aydan az sürmüş olan işçi için bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak 2 hafta sonra. Bu ne demek? 0-6 ay arası o iş yerinde kıdeminiz var demek. Daha 6 ayı doldurmamışsın. Bu durumda 2 hafta sonra istifa edebilirsin. Ama bunu şimdiden bildirirsiniz. 2 hafta sonraki şimdiki gün sözleşmenizi feshetmiş sayılır. İşi 6 aydan 1,5 yıla kadar sürmüş olan işçi için peki durum ne? Bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak 4 hafta sonra, yani 4 hafta sonra iş akdi fesholunmuş olacak. İşi 1,5 yıldan 3 yıla kadar sürmüşse bu durumda 6 hafta, 3 yıldan daha fazla sürmüşse yine bildirim yapılmasından itibaren, burayı da özellikle vurgulayalım, 8 hafta sonra iş akdi fesholunmuş sayılacaktır. Ama bu iradenin üstüne basa basa söylüyorum, karşı tarafa ulaşması gerek.
Ulaştığını da ispat etmeleri lazım aynı
tabii
zamanda.
Tabii ki işte gibi. ispat.
İspat çok konusu önemli, çok önemli. Toplumda. Ayrıca kesinlikle bunlara da kanundan bakabilirsiniz. Kanunda bulunan şeyler. Süreler hususu, çünkü sınava gireceğimiz zaman ezberlediğimiz, bizim pratikte yaptığımız için ezbere bildiğimiz şeyler ama hani hangisine giriyorum, ne yapıyorum diye kanundan, iş kanunundan bakabilir ya da bir meslektaşımıza danışabilirsiniz. Çünkü
kesinlikle
bu
öyle.
Konuda bir avukata danışmak çok önemli. Kafanıza göre hareket etmek sizde hak kayıplarına çok ciddi sebep olabilir bu konuda. Şimdi biz genel hükümleri, genel nasıl ya hakkınızı kaybetmezsiniz, nasıl hak kaybına uğramadan bir şeyler yaparsınız, olaylar hakkında bir bilinciniz olsun, hakkınızı bilin diye bu yayınları yapıyoruz. Ancak bunlarda detaylıca süreç hakkında bilgi edinmek için bir profesyonelden yardım almanızı, özellikle bir avukattan danışma almanızı öneriyoruz.
Kesinlikle öyle. Yani bu henüz iş sözleşmenizi feshetmeden birine gidip, bir meslektaşımıza gidip danışırsanız o size süreci minimum zararla atlatmanızı sağlayarak o süreçten haklarınızı da mümkün mertebe teslim alarak çıkmanızı sağlar. Ama siz bütün süreci yaptınız, ettiniz kendiniz, sonra bir avukata giderseniz tadili elbette yine mümkün olan başlıklar var. Bununla birlikte bir de tadili mümkün olmayan bir takım zararlar doğabiliyor ne yazık ki işçi aleyhine. Lütfen buna dikkat edin. Bakın, ihbar süresinden bahsediyoruz. Ben sözleşmemi feshedeceğim. Şimdi buna göre siz bunu bilmeden feshederseniz karşı taraf çıkıp ne kadar siz mağdur olsanız da, işte fazla mesai yaptırılmıştır, size parası ödenmemiştir, maaşınız eksik yatırılmıştır, farklı görevlerde çalıştırılmışsınızdır, dini bayramlarda, resmi tatillerde, haftalık izninizde çalıştırılmışsınızdır. Ama tüm bunlara rağmen karşı taraf sizden ne talep edebilir biliyor musunuz? Sen sözleşmeyi bildirim sürelerine uymadan feshettin, ben senden işveren olarak ihbar tazminatı talep ediyorum.
Diyebilir.
Bu çok büyük sıkıntı bir şey. Anlatabiliyor muyum? Maalesef. Bunu size karşı kullanabilir. Aynı şekilde işveren de tabii ki buna mahal vermeyecek şekilde pozisyon alması çok çok önemli diyelim.
O halde ihbar tazminatına geçelim mi? Yoksa?
Tabii ki, tabii ki. İhbar tazminatına hazır zaten giriş yaptık. Hani ne zaman hak kazanılır sorusunda hani yanıtlayacak olursak, iş akdini devam ettirmek istemeyen taraf, yani işçi de olabilir, işveren de olabilir, bu hususta diğer tarafa bilgi vererek süre sonunda, belirlenen süre sonunda iş akdini sona erdirir. Bu sürenin konuş amacı işçinin kendine yeni bir iş bulması ki bundan bahsettik. İşveren de hani ayrılan işçi yerine ya ben yeni bir işçi istihdam etmem gerekli durumda. Bunun iş hayatının devamının sağlanması için var. Dolayısıyla şimdi mesela istifadan bahsediyoruz. İşte istifa durumunda işçinin işvereni ihbar tazminatı ödemesi yükümü ortaya çıkabileceğinden istifa türündeki belgelerin titizlikle ele alınması gerekir. Niye böyle bir şey söylüyoruz? Çünkü Büşra Hanım da aslında yayının başında söyledi. İşçiye bir takım belgeler imzalatılabiliyor. İşte hiçbir hakkım yoktur, işte şudur, işte budur ya da işte süreli feshetmesi gerekirken ya tamam sen şunu bir imzala, tamam sıkıntı yok biz feshettik artık tarzında. İşçinin savunma araçlarını, ispat araçlarını elinden almaya yönelik bir takım kötü niyetli girişimler olabiliyor. Bunların önüne geçmek gerekiyor. Dolayısıyla böylesi bir durumda da ihbarda da haklar işte ne zaman doğuyor? O sözleşme yani ben falanca tarihte 31 Haziran'da feshetmiş sayacağım dedik. Kıdemimiz de buna uygun olsun. O zaman ne oluyor? 31 Haziran itibariyle sözleşmenin o şeyleri hüküm doğurmaya başlıyor. Alacaklarınız, verecekleriniz vesaire. Fesin var mıdır bir soru?
Şimdilik genel
Tamam,
konularda
hızlı mı?
evet şey
Hızlı
yapıyoruz.
gidiyorsam
Şimdi
ya da yavaş
devam
gidiyorsam.
edelim. Yo yo çok
Tamam.
güzel gidiyoruz. 36 dakikayı geride bıraktık. Pes'in
Tamam.
geçerli sebebe dayandırılması hususundan bahsedebiliriz
Evet.
mesela.
Tabii ki hemen bahsedeyim. Şimdi bu mesele şöyle bir şey. Bir takım şartları var bunun. 30 veya daha fazla işçi çalıştırılan bir iş yeri olacak. Burada çalıştırılan işçinin en az 6 aylık bir kıdemi olacak. Bu işçinin belirsiz süreli bir iş sözleşmesi olacak. Fesheden taraf örneğin işveren olacak. İşçinin yeterliliğinden veya davranışından ya da işletmenin, iş yerinin veya işin gereklerinden kaynaklanan geçerli bir sebebe dayanarak işveren bunu yapacak. Geçerli sebebe dayanmanın özü bu. Özetleyecek olursak bir defa geçerli sebeple işten çıkarabilmesi için iş yerinde 30 işçi olacak en az. İşten çıkarmak istediği kişinin kıdemi en az 6 ay olacak. Aralarında belirsiz süreli bir iş sözleşmesi olacak. Ve şikayeti şu olacak işçinin. Ya bana bu adam ben Ankara'nın en iyi ızgaracılarındanım. En iyi işte bahçıvanıyım, şöyleyim, böyleyim. Ben bu işi şöyle anlarım, bu işi böyle yaparım dedi. Ama yeterli değilmiş. Servisi çıkaramıyor. Yani müşteriler sırada bekliyor. Ne oldu bizim yemek çıktı mı çıkmadı mı? Şikayetler var. Ya da işte iş yerinde bir takım örneğin dedikodular yapıyor. İşçilerin huzurunu kaçırıyor. İş ortamının huzurunu kaçırıyor. İşte veyahut da iş yerinin işin gereklerinden kaynaklanan bir takım hani mazeretler varsa yine bunlarda da bunlara dayanarak işveren işçinin iş akdini geçerli bir sebebe dayanarak feshetmiş oluyor. Bu da tabii ki işvereni koruyan bir şey. Yani işveren için sağlıklı bir fesih yöntemi nedir? Geçerli fesihtir.
Peki
Ama
işçinin geçerli fesih olamaz mı? Yok.
yani şöyle buna yönelik tabii ki işçinin de geçerli sebepleri var ve bunları da aynı şekilde dile getirebilir ama işçilerin genelde yaşadığı problemler haklı fesihe biraz daha vücut veriyor. Tam da bu noktada zaten biraz geçerli fesih, haklı fesih, diğeri niye haklı da bu sadece geçerli, biri diğerinden ne farkı var sorusu akla geliyor olabilir. Burada da işte tazminat kalemlerinde falan ciddi oynamalara sebep oluyor. Hem işçinin kazanacağı tazminat hem de işte işveren cebinden çıkacak tazminat şey açısından hani bir bedel ya da daha az kazanma açısından. Dolayısıyla hani geçerli sebep için şunu söyleyebiliriz. Fesih son çaredir iş hukukunda. Yani siz bir işçiyle mümkün mertebe ya da işvereninizle mümkün mertebe iş hayatını sürdürmeye eğilimli olmalısınız, uyumlu olmalısınız karşılıklı bir. Yani fesih ilk çare olmamalı. İş kanunu da bu yüzden hani bunları aslında biraz sayıyor ediyor. Yani hani bak şu şu şu gibi sebepler varsa hani tamam bunlara okey bunları yapabilirsin ama hani bunlar da yoksa bak seninki haksız geçersiz feseye girer. Yapma etme. Aynısını işçiye de söyler, işverene de söyler. Anlatabiliyor muyum? Ama bazı durumlar vardır. Örneğin işte ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan bir takım ağır meseleler, ağır ihtilaflar doğmuştur, tartışmalar doğmuştur işe. İşte bir yüz kızartıcı bir suç işlenmiştir. Ne bileyim işte hırsızlıktır, şudur budur. Biri diğerine sövmüştür, biri diğeriyle kavga etmiştir, hakaret vardır, tehdit vardır gibi gibi durumlar. Bu durumda artık iş haddinin sürmesi beklenemez değil mi? Yani hani sosyal hayatta da ele alın, birbirinizin suratına bir daha nasıl bakacaksın?
Evet.
En basit
Hayatın
ifadesiyle.
olağan akışına aykırı bir
Evet,
durum.
aynen öyle. Bu tarz ağır durumlarda diyor ki haklı nedenle derhal süre vermeden işçiye ya da işçi de aynı şekilde işverenle akdine, oradaki işine son verebilir. Derhal anında karşı tarafa bir irade açıklaması. Bunu yapabilir deniyor. Ama dediğim gibi ahlak ve iyi niyet kuralları diye hani genel bir burada tabii ki tabirimiz var. Bunun da temeli şu aslında. Yani taraflar arasındaki güven ilişkisi çöktü mü çökmedi mi? Bir daha ben bu işverene güvenebilir miyim, güvenemez miyim? Aynı şekilde işçiye güvenebilir miyim, güvenemez miyim? Temel ölçüt bu.
Peki, haklı
Yani
fesih
buyurun.
sebeplerine mi geçelim? Geçerli fesihlerin detaylarından mı devam etmek istersiniz? Nasıl yapalım?
Yani biraz hani aslında kaçınılmaz olup olmadığından da
Tamam.
bahsettik. Geçerli aslında saydık yani şeyleri,
Evet,
geçerli fesih
saydık. Evet.
sebeplerini falan. Hani o anlamda çok da şey değil. Bunu geçerli fesi kapatmadan önce şöyle önemli bir kaç uyarıda bulunmak istiyorum işçiler için. Kanunda işçileri koruyan bir düzenleme var. Madde 18'de iş kanunu. Diyor ki işverenlere, ey işveren sen tamam ben saydım şu sebeplerle hani geçerli şeyle falan feshedebilirsin eyvallah. Ama bazı meseleler var ki bunlar çok hassas. Bu yüzden bunlara dayanarak sen işçinin iş akdini feshedemezsin diyor geçerli bir şekilde. Neler bunlar? Sendika üyeliği, sendika faaliyeti yürütmek bu anlamda. İşte iş yeri temsilciliği yapmak sendikanın. İşte mevzuattan doğan, işte sözleşmeden doğan, yani kanundan doğan haklarını talep etmesi işçinin işverenden. Bunun için adli makamlara başvurması, dava açması veyahut iş yerinden biri işveren hakkında dava açmıştır. Bizim işçimiz de gidip orada tanıklık yapmıştır ve tanıklığı da işten ayrılan işçinin lehine bir tanıklık olsun. Gördüğünü anlatıyor ya. Bu durumda işveren şunu diyemez. Bunu diyor yani kanuni düzen. Sen sırf burada gitti tanıklık yaptı diye bir sürece katıldı diye bu işçi işten çıkartamazsın diyor. Irk, renk, cinsiyet, işte cinsel yönelim, medeni hal, aile yükümlülükleri, vay hamileydin, işte doğum yaptın ya da işte kadınlar için yani heteroseksist bir bakış açısıyla hani bu tarz şeylerde asla bulunamaz. İşte senin dinin şu, mezhebin şu, siyasi görüşün bu gibi nedenlerle de asla ve asla bunları sözleşmeyi geçerli bir sebebe dayanarak feshedemez. Feshetti diyelim, yani yapamaz mı? Yapar. Tabii ki yapabilir. Ama bunun bir müeyyidesi var. O da nedir?
Yaptırımı.
Ayrımcılık tazminatıdır. Evet.
Evet.
Yani sizler işçi olarak ayrımcılık tazminatı bu konuda talep edebilirsiniz. Ama tabii burada şunu vurgulamak gerek. Gerçi bu çok teknik olacak ya. Bunu geçelim. İşte iade ile
Peki.
ilgili bir şey var. O
Vurgulamayalım o halde.
kafa karıştırıcı olabilir. O
O
da
halde
artık bir uzman desteğiyle
halledebilirsin. Haklı
evet,
fesihlere
aynen öyle.
geçelim. Çünkü benim bu yayın afişimi gören tanıdıklarım bana sordular. Haklı fesih nasıl yapabiliriz
Tabii ki.
şartları? Yani insanların çok başvurmak istediği zaman zaman bir yol. Biraz da bize bundan bahsedin bakalım
Tabii
meslektaşım.
ki. Şimdi işçinin haklı sebeplerine bir göz atacak olursak ilki sağlık sebepleri olarak gözümüze çarpmakta. Mesela örnek vereyim. Yaptığı iş dolayısıyla bir hastalığı nüksetmiştir. Ve bu hastalık sebebiyle derhal hastalığını öğrendiği tarihten itibaren ya da iş kendisi için çok tehlikeliyiz vesaire. Bunlara dayanarak iş güvenliği açısından tehlike arz eden bir durum varsa. Örneğin vinç operatöre çıkarılmak isteniyor şeye, vinç kulesine ama adamın operatör belgesi yok. İşveren zorluyor, çıkacaksın, yapacaksın. Tehlike arz ediyor hem kendisi açısından hem de o şantiyede örneğin çalışanlar açısından. Ya da kot işçiliği yapıyor. Biliyorsunuz o çok akciğerleri ne yazık ki
Akciğer
etkileyen bir
hastalığına sebep
iş.
olan
Aynen
taşlama
öyle.
kısmında
Evet
çalışmak mı
evet kot
sadece?
taşlaması. Kot taşlaması. Bu tarz yani bunları örnek olarak söylüyorum. Bu sebeplerden ötürü bir zarar meydana gelmişse ya da zarar meydana gelme tehlikesi varsa işçi işini bırakabilir bu durumda. Derhal feshedebilir. Ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan hal ve hareketler dediğimiz zaman kimin hal ve hareketleri? İşverenin hal ve hareketleri. İşveren bir, şunu yapmış olabilir kıymetli izleyenler. Sözleşmenin esaslı noktalarından birinde yani olmazsa olmaz o sözleşmeyi ayakta tutan sizin o işe girme motivasyonlarınızdan birinde yanlış, gerçeğe aykırı bir şeyler yaptıysa, düzenlediyse, sonradan buna ilişkin bir değişikliğe gitmek istediyse, sizi yanılttıysa, bir dakika ya biz böyle anlaşmamıştık deyip iş akdinizi sona erdirebilirsin. İşveren Örneğin işçinin kendisine ya da aile üyelerinden birinin şeref ve namusuna dokunacak şekilde bir takım sözler söylemiş olabilir. Davranışlarda bulunmuş olabilir. Yahut işçiye cinsel tacizde bulunmuş. Bu gibi durumlarda da sözleşmenizi derhal haklarınızı koruyarak feshetme hakkına sahipsin. Yine sataşma olabilir ya. Yani en çok ağır şeylerden bahsettik aslında biraz önce. İşte şeref dedik, namus dedik, taciz dedik. Ama mesela sataşma da bunlardan biridir. Gözdağı verme de bunlardan biridir. Ya da işte ne bileyim işçiyi ya da işçinin yakınlarını, ailesini vesaire kanun dışı bir davranışa sevk etmeye, onu o şekilde örgütlemeye, aklına girmeye çalışıyor olabilir, kışkırtıyor olabilir. Bunlar da yine bir haklı fesih sebebidir. Ya da işçiye karşı veyahut çevresine karşı bir hapis gerektiren suç işlerse, işçi hakkında işte şeref ve haysiyet kırıcı bu tarz davranışlarda bulunursa, ithamlarda vesaire, iftiradır, şudur budur, yine işçi derhal feshetme hakkına sahip. Yine, buyurun lütfen.
Ay, aklıma bir şey geldi. Mesela şöyle bir durum olabilir. Sadece her zaman işveren yapmıyor böyle bir şeyi. Bunlar eşitler arasında. Yani bir grup işçi bir başka işçiye karşı diyelim mobbing, sataşma ya da bu dediğiniz farklı şeyler yapıyorsa. Yani işverenin koruyup ve gözetme borcuna aykırı bir durum olursa. İşverenin koruyup gözetme borcundan da biraz bahsedelim.
Yani evet, şimdi hazır güzel bir noktaya değindiniz. İşveren o iş yerindeki huzur ve sükunu, iş yerinin organizasyonunu, iş yerinin iş güvenliğini, çalışanlar arasındaki uyumu, her bir işçinin hakkını özellikle gözetmek zorunda. Çünkü bu iş hayatının uyumlu bir şekilde sürmesini, oradaki işçilerin ortak bir amaç uğruna günün sonunda bir emek ortaya koyarak bir işin ortaya çıkması için değil mi olmazsa olmaz şeyler. Dolayısıyla bu yüzden de işveren işçilerini gerekirse bir başka işçisine karşı da koruma ve gözetme yükümlülüğü altında. Bu gibi bir durumda örneğin iki işçi kavga etmiştir. Birinin bir gerçekten bunda bir kusuru kabahati yoktur. Geçenlerde mesela bir dosya geldi bana. İki şahıs biri diğerine işte çalışırken diyor ki sen niçin ben oruçluyum sen değilsin niçin oruç tutmuyorsun ben burada bu halde çalışıyorum sen orada o. Hani bu şekilde oruç tutmadan çalışıyorsun deyip bakın hiçbir sebep yok ortada makul mantık. Saldırıyor diğer işçiye. Yani gerçekten de durduk yere ama ilginç bir olay yani. Bu durumda ne olacak? İşverenin gözetme borcu yükümlülüğü gereğince işveren tabii ki kavgayı çıkartan, iş yerinde huzursuzluğa sebep olan işçiyi sözleşmesini feshedecek. Diğer tarafında hani maddi manevi zararı doğduysa onunla da elbette bu süreçte ilgilenecek.
Mesela mobbing durumlarında birazcık
O
da
işte çok. Buyurun lütfen.
riskli. Yok, mobbingden bahsedelim. Ufak bir değinelim bu fesih kısımlarını konuşurken. Mobbingin çünkü ispatı çok zor.
Tam onu
Belki
diyecektim.
onun için apayrı bir konu şey yapabiliriz. Kısaca değinebiliriz şu anda. Çünkü gerçekten derin bir konu. Kanalımızda hatta psikolog bir arkadaşımız, yöneticiler, kurucularımızdan Cevdet, mobbingin psikolojik etkileri hakkında bir yayınımız da var. Hani çünkü
Muazzam.
ciddi bir ve derin bir konu. Birazcık ufak bir değinebilirsek çünkü derin olduğunun farkındayım. Süremiz de az kalıyor.
Tabii ki, tabii ki. Yani mobbing dediğimiz şey aslında psikolojik şiddetle iç içe bir durum. Yani şiddetin genelde aklımıza ilk şeyi fiziki şiddet gibi gelir ama şiddet çok boyutludur. Sosyal olabilir, duygusal olabilir, ekonomik olabilir vesaire vesaire. İş yerinde mobbing durumunda da örneğin işçiye yüklenebileceğinden kasıtlı olarak çok daha fazla iş yüklenmiş. Ya işte bıksın istifa etsin de gitsin. Yahut tam tersi işçiye iş vermemek. İş var, işçi bekliyor iş yapmak için ama o işçiye iş vermiyor. Ya da ayrımcılık yoluyla, bu da ayrı başlı başına bir başlık ama ayrımcılık yoluyla mobbing uyguluyor. Yani diyor ki sen hayır öğle yemeğini diğer işçilerle birlikte yiyemezsin mesela. Yani bu şuna varmaya çalışıyorum. Sistematik bir şekilde kişiyi psikolojik baskıya alıp onu insan yapan ne varsa bunları iş hayatında ekarte eden, bastıran, onun iradesine saldıran, kişiliğine saldıran, onu bastırmaya çalışan ve yıldırmaya çalışan nihayetinde bir sistematik girişimdir aslında mobbing. Buna da ne
İşte
yazık ki
bu
iş hayatında sık sık rastlıyoruz.
maalesef işte hani o kısım değil de Mobbinge uğradığımı düşünüyorum. İspat edecek elimde yazılı ya da fiziksel delillerim var. Bu şekilde ben işçi olarak nasıl fesih yapabilirim? Bunun kısaca
Bu da
değinmek
bir
istedim.
fesih yöntemi. Tabii ki bu da bir fesih yöntemi. Haklı sebeple feshedebilirsiniz ama sizin de belirttiğiniz üzere mobbing görece ispatı zor bir şey olduğu için
Maalesef.
bu konularda biraz zorlanılabiliyor. Bununla birlikte iş mahkemelerinde ve iş kanununda işçi lehine yorum ilkesi hakimdir. Bu şu demek. Eğer iki tarafında aynı konu hakkında iddiaları muğlaksa, yani kesin bir ispatı ya da işte görece takdiri bir ispata dahi bir kapı aralanmıyorsa o ihtilaf konusunda. Biri diyor ki ben mobbinge uğradım, öteki de diyor ki hayır uğramadı. Bu durumda ne oluyor? İş mahkemesindeki hakim diyor ki ya ben burada hani takdir ettim, işçi lehine diyorum ilkesi var. Ben burada işçinin mobbinge uğradığına kanaat getiriyorum. Peki işçi bu süreçte neler yapabilir? Şimdi mobbingin yazılı şekilde ispatı yani nadir görülür. Ama hani mesela nasıl bir ispat olabilir? Örneğin hani bazı işçilere şantiyelerde şey yaptırılır. Şu kadar mal teslim edilir iş yapması için ya da parça başı çalışan işçiler için. İş yerinde 30 işçi çalışıyordur. 29'una günde 50 tane ayakkabı üretmesi için iş verilir. Sen günde 50 ayakkabı üreteceksin. Bunları kahverengiye boyayacaksın ya da denmiştir. Ama 30. işçiye sen günde 250 ayakkabı boyayacaksın. Ve bunlardan hani o ayakkabıları teslim alırken teslim aldım şeklinde bir belge imzalarlar. Örneğin bu bir yazılı şekildir ve ispat aracıdır. Çok da güzel bir ispat aracı. Bununla birlikte hiç yazılı bir şeyiniz yoksa ne yapacaksınız? Karalar bağlamıyoruz, enseyi karartmıyoruz. Tanık dinletiyoruz. Tanık anlatımları birbiriyle uyumluysa, tanık anlatımları iki tanık da örneğin işverenle davalık vesaire değilse, dediğim gibi ağırlık olarak birbirleriyle de çelişmiyorsa, sizin lehinize bir şekilde hani o somut olaylara aktardıysa, bu durumda yine mobbingi de bu şekilde ispat edebiliriz.
O halde akışımıza devam edelim.
Tabii ki. Nerede kalmıştık? Evet.
Derhal fesihler, haklı fesihleri konuşuyorduk. Mesela
Tamam,
haklı fesih
mesela
yapan işçinin dikkat edeceği hususlardan devam edebiliriz. Kusura bakmayın.
tabii son olarak hızlıca şunu da söyleyeyim. Hani en aslında baba şeyi tabirimi düzeltiyorum. En önemli şeyi belki de atladık genelde yaşadığımız sıkıntı. Ücreti ödenmiyor, kâh ödeniyor, kâh ödenmiyor. Bir kısmı bankadan, bir kısmı elden veriliyor. Bugün beni idare et deniyor, şu deniyor, bu deniyor. Ücret de verilmezse ki bu ücret geniş anlamda bir ücretten bahsediyorum. Yani buna sadece aldığınız net çıplak hani şey deriz ya ben ayda 3.000 lira kazanıyorum. Bunun haricinde siz prim alıyor olabilirsiniz. Fazla mesai yapmışsınızdır. Bunun karşılığını almanız gerekir ama alamıyorsunuzdur. İşte ulusal gün genel bayramlarda, tatillerde vesaire çalıştırılıyorsunuzdur hafta tatilinizde gibi gibi durumlarda da derhal sözleşmenizi ne yapabiliyorsunuz? Pese de biliyorsunuz diyelim. Ve biraz daha hani
Peki.
bu süreç nasıl peki? Yani
Süreci geçelim.
ben sözleşmemi haklı nedenle feshetmek istiyorum. Ne yapmalı? Şimdi burada da yine tekrarlayacağımız şey ispat, ispat, ispat. İşçi şunu yapmalı. Yani ben tamam gayet haklıyım. Gerçekten de biraz önceki söylediğiniz birçok mağduriyet bu işçi bünyesinde yer alsın. Ama işçi çarptı kapıyı çıktı. Ben der işte bıraktım ya lanet olsun işe dedi. Kapıyı çarptı çıktı. Bu durumda tamam güzel yani bir, hani şekle tabi değil. Hani istifa etmiş olabilir. Ama bu sonrasında işçiye nasıl yansır? Bir avukata geldiğinde avukata anlatır anlatır anlatır işte şöyle haklı sebeplerim vardı, şudur budur falan filan. Avukat der ki ya yazılı bir şey ulaştırdın mı karşı tarafa? Yok ben sözlü yaptım. Ya da yok ben sadece istifa ediyorum yazdım verdim gibi bir şeyle karşılaşabilir. Bu durumlarda evet bunlar aleyhe durumlar. Niçin aleyhe durumlar? Ispat açısından aleyhe durum. Yani dolayısıyla bunu ne yapmak gerek? Bunun en sağlam yapma yolu benim de her zaman müvekkillerimle çalıştığım yöntem ihtarname çekmektir noterde. Karşı
Ben de hep
tarafa
bekliyorum.
evet en garanti yol. Tabii ki hani iade taahhütü mektup olabilir, yazılı bir şey olabilir. Hani siz kağıda yazarsınız detaylı bir şekilde verirsiniz falan filan ama en garantisi yazılı bir şekilde ve noter kanalıyla bunu yapmaktır. Peki bunu yaparken nelere dikkat edeceksin? Daima şunu düşünün. Ben evet bu ihtarı çekeceğim. Şu şu şu sebeplerim var. Şöyle şöyle şöyle mağduriyetler yaşadım. Bunu da araştırdım. Avukatım da beni yönlendirdi. Hatta avukatım zaten bu ihtarnameyi hazırladı.
Evet.
İş sözleşmesi, iş kanunundaki işte falanca meselelere değiniyormuş ya. Aslında bunlardan ötürü benim haklı fesih sebebim var. Bir. Bir defa bunu kendi aranızda muhakkak net belirle. Haklı nedenle fesih mi değil mi? Bunu muhakkak netleştirin. İki, dediğim gibi iş sözleşmenizi edinin. Yani sizin haklı bir fesih sebebi olarak gördüğünüz şey aslında bir sebep olmayabilir. Hemen örnek vereyim. Siz demişsinizdir ki ya her ay 10 gün gecikiyor benim maaşım kardeşim. Ayın birinde yatardı eskiden tıkır tıkır. Her ay 10 gün geciktiriyor ya bu işveren. Ben bunu yeter artık burama geldi. Taksidim var, kredim var. Yetişmiyor, etmiyor, gecikmeye giriyor, faize giriyor. Yeter ya yıldım deyip haklı bir sebeple feshettiğinizi düşünebilirsiniz. Ama durun belki de iş sözleşmenizde ücretin gecikme süresi olarak böyle bir madde belirlenmiştir. Örneğin işte ücret her ay yıl başında yatar ama bununla birlikte falanca süreye kadar da hani şey olabilir. Tarih uzayabilir.
Her ayın ilk 10 günü içerisinde yatar da yazıyor olabilir mesela. Her ayın biriyle onu arasında
yatırabilir. Aynen öyle. Yani genelde de böyledir zaten. Çok teşekkür ederim. Güzel bir noktaya değindiniz. Yani belki de muğlak bırakılmıştır kasıtlı olarak ya da bilmeyerek. Bu durumlarda işte bunları tahlil etmeden önce iş sözleşmenizi muhakkak elinizde bu. Bir şekilde alın. Yani muhasebeciyle bir defa aranızı iyi tutun iş yerine. Bunlara kayıt dışı şeyler, tavsiyeler tabii. Hani genelde o evraklar hani oralarda olur yani insan kaynakları.
Bir şeye imza atıyorsanız kendinize bir nüsha isteyin. Bu sizin hakkınız.
Kesinlikle öyle. Hakkınız.
Herhangi bir şeye, herhangi bir yerde imza atıyorsanız mutlaka kendinize bir nüsha isteyin. Vermiyorlarsa imza atmayın. Yani bunu vermek zorundalar. Bu yüzden hani işe girerken, ev kiralarken, ufak bir şey satın alırken, bankada kredi kartı alırken. Mesela kredi kartı aldım geçen bankada. Bana sordular istiyor musunuz diye. Neden istemeyeyim ki yani? Hani mesleği de söyleyince tabii sordular. Büyük ihtimalle mesleğimden haberdar olmasalar sormayacaklardı. Konumuza devam edelim. Dolayısıyla sözleşme imzalıyorsanız mutlaka kendinize bir sözleşme alın.
Ya o anda almamış olabilirsiniz. Herhangi bir anda bunu sizin talep etme hakkınız var. Bir yıl sonra, üç yıl sonra neyse. Muhakkak yani bu sizin anayasal hakkınız. Bir defa onu söyleyeyim. Yani bilgi edinme hakkınız var sizin. Anlatabiliyor muyum? Kaldı ki sizin tarafı olduğunuz bir şeyden bahsediyor. Bu anlamda iş sözleşmesi çok önemli. İhtarname hazırlanır. İşte şu sebeplerden ötürü. Şimdi geldik yine önemli noktalardan birine. Atıyorum 74 gün içeride benim kullandırılmayan yıllık izin ücretim. Hesaplansın, yatırız. Haklı sebeple feshettiğim için kıdem tazminatı hakkında oluyor ya benim. Dediğim hani ayrıca koşulları var. Oralara çok girmeyelim. Kıdemimi talep ediyorum. Fazla çalışma yaptım. Bunu da ödemediniz. Fazla çalışma hakkımı da talep ediyorum. Bunları hesaplayın. Aşağıda yer alan şu bilgili IBAN'a, şu yere bu ücreti örneğin 7 iş günü içerisinde yatırın, hesaplayın diye buyurun.
Ya şey diyecektim, tazminat sorusu sormuştu da Cevdet, onun cevabını vermiş oldunuz. Diyor ki işçi böyle feshediyor, işinden oluyor ama tazminat haklarını alabilecek mi? Evet işte alıyor diye ben de tam bunu belirtecektim.
Kesinlikle öyle. Zaten bunları garanti altına alıp o şekilde çıkmış oluyor. Öteki türlü örneğin sadece bir istifa ediyorum, isim soy isim imza tarih. Burada da karalar bağlamaya gerek yok yine. Yani buna ilişkin emsal dosyalar, davalar da var. İşçinin hani baskı altında vesaire bunu imzaladığını hani başında dedim ya mahkeme beynimize giriyor. Hani esas irade ne burada diye onu sorguluyor. Dolayısıyla yine karalar bağlamaya gerek yok ama lütfen işlerin hızlı ve düzgün ilerlemesi için çok fazla uğraşmamak için bunları kalem kalem yazarak miktar belirtmenize gerek yok bu arada onu da söyleyeyim. Şu kadar miktar bu kadar miktar şeklinde belirtmeyin. Gerek de yok. Zaten ihtarnamede naçizane tavsiyem çok da fazla detaya girmeyin. Çünkü bu yargılama aşamasında sizi bağlayan bir metin. Yani burada talep etmediğiniz şeyler olabilir ya da kesin miktar talep etmişsinizdir falan. Hani bunlar sonrasında kimi zaman baş ağrıtabiliyor. Çünkü o artık bağlayıcı bir sizin iradeniz ya o resmi şekilde ulaşıyor bir de. Dolayısıyla bunlara lütfen dikkat edin. Bir de birkaç gün sonrasında karşı tarafa tebliğ olduktan sonra İhtarnameniz muhakkak tebliğ şerhide aynı notere gidip almayı unutmayın. Bu ücretsiz bir işlem, ikinci bahsettiğim işlem tebliğ şerhi almak. Bu da işte gerçekten bunun karşı tarafa ulaştı mı ulaşmadı mı ulaştıysa hangi tarihte kime ulaştı diye bizlere gösteriyor. Elimizde bir kanıt olarak artık o bizim delilimiz oluyor haklı nedenle feshettiğimize dair.
Ben kısa bir şeyden belirtmek istiyorum. Noterden ihtarname çekilmesinden bahsettik şimdiye kadar. Yani şu kısım, son kısımda. Ve ihtarname çektiğinizde bunun olayı şu. Ben bir metin yazdım. bunu resmi yolla gönderdim ve oraya ulaştığının ispatını edindim anlamına geliyor. Yani bunu bu şekilde bir açıklığa kavuşturmak istedim şimdi. O halde her zaman böyle olumsuz mu sona erer Cem Bey? Yani bazen de mesela işveren ve işçi anlaşarak sona erdirebilirler sözleşmeyi. Bu ilişki sürmüyor diyebilirler. Bu durumda ne yapılır mesela? Buna ne diyoruz?
Oraya gelmeden evvel hızlıca şunu da belirteyim hemen hızlıca. Aynı şekilde biraz önce bahsettik ya, derhal haklı nedenle fesih dedik. İşçi üzerinden konuştuk ama işveren de biraz önce söylediğimiz sebepler ve başka bazı sebeplerle yine, örneğin işte ahlak ve niyet kuralları şu durumda, aynı şekilde sözleşmeyi feshedebilir. Ve bu durumda işçi kıdem tazminatına vesaire birçok hakkını elde edemez. Bunu da belirttik. Şimdi ne güzel bir şey yansıttınız ekrana. Lütfen tekrar alalım, rica ediyorum. İkare. Ne kadar evet. Garip bir
kelime. Ben mesela A'yı uzatarak söylüyorum. İkale diyorum ama doğrusu ne okunuşu bilmiyorum.
Ben hani meslek büyüklerimizden ikale olarak duyduğum için ben de bu şekilde yerleşti. Ben belki de doğrusunu hani açıkçası
aramızda ekol farkı da olabilir. Siz Ankara ekolüsünüz, ben İstanbul ekolü. Belki farkı söylüyoruzdur.
Belki de. Şimdi en yalın, en basit tabiriyle ikale sözleşmesi, yani anlaşma meselesi şu. İşveren işçi oturuyor, diyor ki ya sevgili işçi, sevgili işveren, biz anlaşamıyoruz, biz uyuşamıyoruz ya da ben iş yerinde falanca rahatsızlıklara sahibim, falanca ile anlaşamıyorum. Ben hani ne olur artık 3-5 aramızda halledelim, ne ben mahkemeye gideyim, ne sen mahkemeye git, ne kötü olalım. Bak hukukumuz da var, aylardır, yıllardır birlikteyiz, gel bunu biz kendi aramızda çözelim. Bu teklif işçiden de gelebilir, aynı şekilde işverenden de gelebilir. Ama buradaki esas mesele ne? Biraz önce çok önemli bir ilkeden bahsettik. Dedik ki işçi yararına yorum ilkesi. Yani daha genel bir ifadeyle iş kanununun işçiyi görece işverene nazaran koruduğundan bahsettik. Dolayısıyla buradaki değindiğimiz nokta şu. Makul bir yarar var mı yok mu işçinin ikale sözleşmesi imzalamasında? Yani belki de zorlandı. Yine beynimizin içine giriyor. Yani normalde haklı nedenle feshedip çıksa ileride daha fazla hak alabilecekken ikale yapılmış. Atıyorum tazminat 10 alabilecekken 5 almış, 7 almış. Ya da mesela ilginç bir şekilde hiç verilmedi. Ya da işveren açısından baktığımızda işveren de tam aksini düşünüyorum. Dolu dolu vermiş haklarını. Ya mesela işte kıdem midem yok ama normalde kıdem tazminatı ödemiş. Onu yapmış, bunu yapmış. Bu durumda diyoruz ki işçinin makul bir yararı var. Bunda ikale sözleşmesi geçerlidir. Dolayısıyla bu şekilde hızlıca herhangi bir ihtilafa vücut vermeden ikale sözleşmesiyle taraflar aralarındaki iş sözleşmesini feshedebilirler. Bunun da bir şekle tabi değil bu arada. Yani sözlü de olabilir falan ama işte ispat.
İkale yaparken kişi taraflar kendi aralarında ve bazen de başka durumlarda bir şey imzalıyorlar. Buraya geçelim mi? Ne dersiniz?
Evet. İbraname diyoruz. Benim senden, senin de benden bundan sonra bu dünyada herhangi bir alacağım, vereceğim yok dediğimiz çok genel kaba bir tabirle aslında şeye, belgeye biz ibraname diyoruz. Yani alacaklı alacak hakkından vazgeçiyor. Bu surette de borçlunun borçtan kurtarılmasına sebebiyet veriyor. Biraz daha teknik bir açıklamayla olursa. Yani şimdi siz bütün anlaşmaları yaptınız. İşte ikale yaptınız, bir şey oldu. Hani aranızda anlaştınız. Tamam feshettik işte, sen bana bu kadar ödeyeceksin, ben sana bu kadar ödeyeceğim dediniz birlikte. Sonrasında da ama ödendi mi kısmı? Değil mi? Kafada soru işareti olarak beliriyor. Ödendi mi, ödenecek mi? Mesela ödenmedi ama sizden işveren ısrarla ibraname istiyor. Ya imzala şunu gibi. Burada ödemeyi almadan imza atmamanızı ben naçizane tavsiye ediyorum. Bir, eş zamanlı gerçekleşebilir bu. İki, ibranamenin içeriğinde de muhakkak işte ödeme başlıkları, miktarları vesaire yazmalı. İbraname tamamıyla işvereni rahatlatan, oh be dedirten bir yapıda olmamalı. Sizin bir anlaşmanız gereğince çıkarınız vesaire varsa bunlar da yer almalı ve bu haklarınızın da teslim edildiğini, aynı şekilde onun da hani varsa bir hakkı vesaire bir şey, bunların da aynı şekilde teslim edildiği ve artık aramızda seninle şimdi ve geçmişe şey olarak bir alacak verecek kalmamıştır dediğiniz aslında bir anlaşma şey metnidir, yani bir onay metnidir. Burada dikkat edilmesi gereken başka önemli bir husus ne? İşçiler açısından söyleyelim. Aynı zamanda işçi veren için de çok çok önemli. İbranamede kararlaştırmadığınız başlıklar daha sonra başınızı yakabilir. Şu açıdan yakabilir işveren açısından. Fazla mesaiye ilişkin hiçbir şey yoktur İbranamede. Kıdem mesela atıyorum o vardır bu vardır ama fazla mesai yoktur. Ne olur? İşçi gider fazla mesaisi için dava açar ve haklıdır. Yani açabilir o anlamda. Böyle bir hakkı var. Çünkü İbranamede buna yer verilmemiş. Ya da işte muğlak ifadelerle yer verilmiş. Ya da işte miktar belirtilmemiş. Ödeme yapıldığına dair ortada bir bilgi belge evrak yok. Vesaire. Bu durumlarda işte işveren bunların önüne de geçmeli ve kalem kalem miktar miktar belirtilmeli.
Yani şunu diyebiliriz değil mi? Az önce başta söylediğiniz makul yararı olmalı dediniz ya her iki tarafında.
Tabii ki.
İşveren şunu diyemez. Kıdem tazminatımı, hiçbir şeyi istemiyorum. Bitti artık. Her hakkımdan vazgeçtim diyerek ibraname imzaladı diyelim.
Olmaz.
Bunun sonrasında ne yapacak işçi? Gidip dava açabilir o halde.
Olmaz. Aynen öyle. Tabii ki açabilir. Zaten başından bu yana söylediğimiz bir nokta var dikkat ettiyseniz. Yani mealen şunu söylemeye çalışıyoruz. İşçi bir şeylere imza atıyor. İmza alınıyor. Aa ya şunu bir imzala geç deniyor. Değil mi? Yani hani ama ısrarla vurguladığımız nokta şu. Evet bu sizin ilk bakışta aleyhinize bir durum. Ama lütfen unutmayın şu sebeplerden ötürü bunu bertaraf edebiliriz. Bertaraf edemiyorsak zararı minimize edebiliriz. İşte bu da sizin verdiğiniz örnekte bunlardan biri. Böyle bir ibraname geçersizdir. İsterse ben bunu tüm varlığımla onaylıyorum şeklinde bir hani ifadeyle almış olsun bu ibrayı, anladın mı? Hiçbir şey ifade etmiyor. Ya da bordro imzalatılıyor mesela. İşte normalde fazla mesaisi var işçinin. Maaşı 4000 lira ama bordroda 3 görünüyor. Fazla mesailer yansıtılmamış vesaire. Bir ton bir şey yansıtılmamış şekilde aile şunu bir imzala deniyor. İşçi de onu imzalıyor. Ne oldu şimdi? Kabul mü etti işçi? Yani yargılamada bunun fazlasını iddia edemeyecek mi? Hayır, tabii ki iddia edecek. Biraz önce mesela bunların araçlarından birinden bahsettik. Yani emsal ücret araştırmasından bahsettik.
Hı hı.
Bakın bir yol. İbraname imzalanmış. Başka bir yönteminden bahsediyoruz. Hepsinin aslında bir genel anlamda yani genellikle bir çözümü var. Yeter ki bunları danışarak, öncesinde bilgi alarak yol alın.
Hukuka uygun şekilde bir avukattan yardım alın.
Evet.
Peki, zamanımızı bayağı aştık ama son
aştık
iki başlığımıza
mı?
Da değinmek istiyorum. Çünkü
çok
soranlar da
değinelim o
oldu.
Zaman.
Evet, çok hızlıca değinelim, toparlayalım. Sonra da hızlıca sorulara bakabiliriz, bakalım varsa.
Tamamdır, tabii ki. Şimdi bir arabuluculuk süreci işletiyoruz. Eskiden direkt dava açılıyordu. Ancak şimdi yeni bir müessese getirildi. Bu da zorunlu arabuluculuk. Adından da anlaşılacağı üzere bu işleme başvurmak, bu şeye başvurmak artık zorunlu.
Aslında bunu şu süreç içerisinde mi anlatsak? Şimdi işverenle işçi arasında bir uyuşmazlık oldu. Bir şekilde bir anlaşmazlık oldu diyelim. İşte haklı fesihle ya da farklı bir şeyle kavga etti, çekti gitti kapıyı. Dava açacak, haklarını isteyecek. Bundan sonra hani süreç nasıl işliyor? Çünkü arabuluculuk aşaması zorunlu. Evet. Ne şekilde bunu yürüteceğine dair anlatırken arabuluculuğu da dahil ederek şey yapabiliriz. Ne dersiniz?
Tabii ki. Sözleşmenizi bir şekilde feshettiniz ya da sözleşmeniz haksız bir şekilde fesholunduğuna inanıyorsunuz. İki ihtimal dursun. Ne yapacaksın? Dediğim gibi hani bir muhakkak bir meslektaştan yardım alıp süreçte öncelikle dava açabilmeniz için muhakkak arabuluculuğa başvurmanız gerek. İşverenle de görüştünüz. Hani fiili görüşmelerde de sonuç alamadınız. Ne yapacaksınız? Mahkeme huzurunda hakkınız var. Ama işçilik alacakları söz konusu olduğunda zorunlu arabuluculuk müessesesine başvurmak zorunlu. Yani iş yeri neredeyse vesaire, anımızda daha detaylı şeyleri var. Neredeki arabuluculuk merkezine başvuracağınız filan. Hepsi kanunda belirli. Ne zamana kadar başvurabilirsiniz? 5 yıl içerisinde başvurabilirsiniz. Eğer hani işe iade talebiniz vesaire yoksa, çünkü işe iade de süre 30 gün arabuluculuğu. Bunu da önemli belirtelim. Bunun dışındaki bütün hani yok kıdemdir, şudur budur, hani birçok talebiniz vesaire, bunlar için arabulucuya başvurma süreniz işte o fesihten itibaren ya da işte şeyden itibaren bu 5 yıllık bir süreç başlıyor. Yani bu 5 yıl içerisinde başvurabilirsiniz ama ne kadar erken başvurursanız o kadar iyi. Çünkü geciken her bir gün sizin 5 yıl önceki bir günlük emeğinizin kimi kalemler açısından yanmasına sebep oluyor hukuken. Bunu da aklınızda bulundur. Arabuluculuk süreci başladı. Arabulucunun mantığı şudur. Arabulucu sizi uzlaştırmaya çalışır. Hani biraz önce kareden bahsederken dedik ya, işçi işveren bir araya geliyor. Aralarında uzlaşıyorlar. Sözleşmeyi şey yapıyorlar. Birbirlerine alacak verecek bir şeyler yapıyorlar. Bitiyor gidiyor, kül oluyor. Buradaki tek fark bundan aslında bu işi arabulucunun yapıyor olması. Arabulucu diyor ki ya sen 10 istiyorsun, sen 5 verebilirim diyorsun ya da sen git ne yapacaksan yap dava sürecine bak yapma etme. İşveren sana da bunun faizi olur, şusu olur, busu olur. Gelin bakın siz makul bir noktada anlaşın. Hangi kalemleri talep ediyorsunuz işçi olarak? Muhakkak ama muhakkak bu başlıkları yazdırın. Kıdem mi istiyorsunuz? Fazla çalışma mı istiyorsunuz? Ne istiyorsanız belirsiz bırakmayın. Aleyhinize olur. Bunları teker teker başlıklandırın. Ve şunu da unutmayın, arabuluculuk görüşmeleri sırasındaki bütün görüşmeler gizlidir. Yani daha sonrasında aleyhinize kullanılamaz. Bunun da lütfen rahat dille hareket edin. Tabii karşıya da koz vermeyecek şekilde, elinizi açık etmeyecek şekilde. Görüşülür, arabulucu uzlaştırırsa ne ala, hani taraflar memnunsa anlaşılır ki arabuluculuk müessesesini ben hemen hızlıca parantez açıp söyleyeyim. İş hukukunda işçi aleyhine bir müessese olarak görüyorum. Yansımaları da nitekim böyle. Çünkü güçsüz ve hemen azıcık bir paraya dahi ulaşmak zorunda olan taraf işçi. Dolayısıyla birçok hakkından feragat edip azap tamah etmek zorunda kalan arabuluculuk süreci yüzünden yine işçi oluyor. Ama hani hukuken böyle bir müessese var ve gidilmek zorunda. Gittiniz, anlaştınız, anlaşamadınız.
Ancak bir
Bu
şey eklemek
durumda
istiyorum. Bu sizin şahsi
da
görüşünüz. Haklısınız, doğru söylüyorsunuz.
buyurun.
Birazcık az konusunda pazarlığı açık hale getiriyor belki işçinin alacaklarını. Çünkü oturuyorlar karşılıklı bir şekilde üzerinde konuşuyorlar ama belki davanın sonuçlanması çok daha uzun sürecek. İşverenin durumu belli değil sallantıda. Hani dava sonucunda 3 ay sonra 5 ay sonra belki bu alacağına ulaşma ihtimali düşükse işçinin belki kabul etmesi de mantıklı olabilir. Yine burada bir avukatla mutlaka gitmesini, bu görüşmeleri sürdürmesini tavsiye edelim de anlaşma olur, anlaşmama olur. Onun da artık duruma göre. Bakın bir meslektaşım şey çok kendince uygun olmaya karlı olmayabileceğini düşünüyor. Ancak ben bazen karlı da olabildiğini düşünüyorum.
Tabii ki yani iş hukukunda zaten böyle somut olayın koşulları nedir ama bir yandan şimdi bir karşı bir argüman olarak hızlıca söyleyeyim geçeyim bizler açısından da avukatlık kanunu zaten sulhe vesaire avukat imkan tanıyan bir şey. Yani arabuluculuk müessesesi niçin var özellikle bu alanda ben hani bu anlamda da anlayamıyorum ama dediğiniz çok mantıklı. Hangi açıdan işveren yarın bir gün bulamayabilirsiniz. Batıyordur, gidiyordur, bir şeyler oluyordur. Hani her ne kadar işçilik alacakları öncelikli olsa da hani böyle bir durumda batmada vesaire işte konkordato şunda bunda her neyse öncelikle işçinin alacağı temin ediliyor olsa da hani yine de sıkıntılı süreçler ya da işçinin dediğim gibi işte o an para ihtiyacı var. Ama zaten sıkıntının kendisi bizzat bu. İşçi zayıf olan taraf olduğu için gerçekten de o an paraya ihtiyaç. Hasılı anlaştınız, anlaşamadınız. Anlaştıysanız ne ala zaten düzenleniyor, ediliyor. Anlaşamadıysanız bir anlaşamama tutanağı, son tutanağı düzenlemek. Burada da yine hangi başlıklarda anlaşılamadığını sebep belirtmeye gerek yok. Sadece hangi başlıklarda anlaşılamadığını muhakkak ama muhakkak bu anlaşma tutanağına imza ettirin, yazdırın ve hani bu şekilde imza altına alınız. Daha sonra dava açtığınızda akabinde mahkeme sizden bunu istiyor kıymetli izleyenler. Diyor ki bana kardeşim arabuluculuk yaptın mı yapmadın mı şeyini getir, belgeni getir diyor. Islak imzalı vesaire vesaire, elektron imzalı her neyse. İşte onaylı bir şeyini muhakkak bana getirsun diyor. Sunmadıysanız, unuttuysanız, o an temin edemediyseniz sıkıntı yok. Mahkeme size bir kesin süre veriyor. Bu kesin süre içerisinde bu belgeyi sun bana diyor. Sunduğunuz zaman da sıkıntı yok, devam ediyor. Ama sunamazsanız, çok çok haklı olsanız bile, işçi ya da işveren her neyse tarafsanız, bu durumda ne oluyor? Davanız usulden reddediliyor. Yani mahkeme diyor ki sen haklısındır, değilsindir. Bu beni bağlamaz. Sen önce usulü yerine getirmedin.
Yani
Bilemiyorum.
şekil,
Evet.
şekli bir eksiklik yani diyor. Sen bu
Aynen
yolda gelirken uğraman gereken o durağa uğramadığın için senin
öyle.
davana bakmıyor diyecek. O yüzden bunlar kanunda kesin olarak belirlenmiş şekillerdir. O yüzden mutlaka hukuki destek alın. Çok fazla söyledim
Kesinlikle
bugün bunu.
öyle. Yani
Peki bir dava...
yargılamada da ha buyurun.
Evet, yargılama ne kadar sürüyor? Ortalama bir şey oluyor mu bunlarda süresi? Çünkü bana bu çok soru
Yani
geliyor.
ne yazık ki pandemi süreci
Biraz
bunu çok
yavaşlattı.
etkiledi. O yüzden bu bence güncel durumdan hareket edelim. Yani hani idealden bahsetmek yerine ya da hani olması gereken. Benim kendi şahsi bir dosyamdan örnek vereyim. 2020 Şubat ayında işte arabuluculuk sürecidir, dava açma sürecidir tamamladığım bir dosyam 2 ay önce daha ilk duruşması yapıldı. O ilk duruşmada kıymetli izleyenler haydi bismillah neymiş bu dosya denilip hani kapağının açıldığı duruşmadır
Ön
aslında.
inceleme.
Hani şey ha, evet ön incelemedir yani hani evraklar yerinde mi? Gerekli başvurular yapılmış mı? Usul sağlanmış mı? Şekil şartları şunlar bunlar. Onlara bakılan genellikle kabaca tabir ediyoruz tabii. Bir duruşmadır. Düşünün hani 2020 Şubat nere? Şu an artık Haziran'a geldik. Yani Nisan ayındaydı. Varın siz düşünün ama o süreçten sonra açılan davalar bir tık daha hızlandı. Ve aslında hangi mahkeme, hangi çevrede, hangi ilin, hangi ilçesinde hani merkezde bir dosya ise çok daha uzun sürebiliyor bu. Çünkü iş yığılması nüfustan ötürü daha fazla olduğu için dosya sayısı da fazla oluyor mahkemenin. Bu yüzden süreç uzayabiliyor. Benim bu bahsettiğim dosyam Batı Adliyesi'nde, Sincan Adliyesi'nde. Hani
Yalnız
orada gene...
orada bazı sıkıntılı durumlar var. Meslektaşım onu daha
Var.
sonra ayrıca konuşalım. Orada bazı sıkıntılı durumlar olabiliyor da.
Direkt kişiyle çalışan hakimler var. Muazzam.
Doğrudur. Doğrudur. Şimdi bunlar
Yani bu
mesleki
da...
şeylerimiz.
Evet.
Bu yayının konusu değil.
Hasılı işte hani bu tarz şeyler, sebepler ne yazık ki yargılamayı uzatıyor. Ama normalde işte 3 duruşmada falan bu dosyaların karara
Üç
çıkması gerekiyor.
duruşmada falan
Taraflar...
dediğimiz yaklaşık ne kadara tekabül eder? Bir yıl diyebilir
Yani
miyiz?
bir yıl diyebiliriz ama işte pandemiden
Bir
ötürü
buçuk yıl
bu
falan. Bu sene
uzayabilir.
pandemi oldu falan. Mesela meslektaş bir arkadaş yorum yapmış. Bugün celsede Kasım ayına gün verildi diye. Benim Kasım ayında duruyordu. Ajandam dolmaya başladı. Neyse, konumuza
Duruşma
geri
her
dönelim.
Eylül'e atılıyor.
Evet.
Hasılı bu süreçte hızlıca ön inceleme duruşması yapılır. Burada işte gerekli incelemeler yapılır. Taraflar da katılır. Yani muhakkak katılın. Hangi taraf olursanız olun. Bir defaya mahsus tabii ki katılmama hakkınız oluyor ama mümkün mertebe bunu kullanmamanızı salık veririm. Yargılama aşamasında da işte delillerinizi teslim ettiniz ya işte tanık bildirdiniz ön incelemeye kadar. İşte diğer yazılı delillerinizi bildirdiniz. Bir sonraki duruşmada genelde tanıklar çağrılır. Tarafların tanıkları bir güzel dinlenir. Bunlar zapta geçirilir. Sonra o sırada tanık anlatımları için işte beyan itirazlar sunulur. Vay işte karşının tanığı şunu dedi, bu doğru değildir. Bak benim tanığım doğruyu söylüyor. Bu da şöyle söylüyor bunu da şeklinde. İşte bunlara yönelik dilekçeler verilir. Akabinde de dosya bir bilirkişiye tevdi ettirilir, verilir. Bilirkişi de işçilik alacaklarına ilişkin bir takım hesaplamalar yapar. İşte kıdem tazminatı şu şu şu sebepten ötürü şu kadar 1.000 liradır. Fazla çalışması eğer şu kadar gün çalıştıysa yaklaşık şu saatten şu saate kadar hesaplarız. Birkaç şu kadar 1.000 lira çıkar. Şöyleyse böyle şeklinde genellikle sayılara dayalı, miktarlara dayalı bir rapor tanzim eder. Bunu verir. Bu rapor üzerinde bir tartışılır yine. Akabinde de dosya karara çıkar ve siz ya alacağınıza kavuşmuş ya da kavuşmamış bir şekilde yargılamayı sonlandırırsınız. Tabii ki istinaf hakkınız var. İhtilafınızı bir üst mahkemeye de süresinde taşıyabilirsiniz diyeyim.
Teşekkür ediyoruz Cem Bey. Süremizi çok aştık ancak birisi Kod 29 mağduriyetinden bir soru gelmişti başta. Çok kısa ona değinip kapatalım artık. O sonra da güzelce toparlarsanız
Tabii.
son sözlerinizle
Hızlıca
alalım.
geçtiğimiz bir hızlıca geçtiğimiz bir nokta vardı. Ahlak ve iyi niyet kuralları dedik yani her iki taraf da buna dayanarak sözleşmeye haklı nedenle fesheder ve derhal fesheder. Ve zaten hani karşı tarafında çok da bir hakkı talep edilemez budur diye. Dolayısıyla hani bu kötüye kullanılırsa bu fesih yöntemi ne olur? Karşı tarafı siz birçok hakkından mahrum etmiş olursunuz. Ama sizin de cebinizden para çıkmıyor. Şimdi bu süreçte pandemi sürecinde şeyde istatistikte yanılıyor olabilirim ama 70 bin miydi, 170 bin miydi sayısında işçi kod 29 gösterilerek işten çıkartıldı. İşte bu kod 29 buna tekabül ediyor. Sizin tazminatsız hiçbir hakkınızı talep edemez şekilde o anlık için işten çıkarılmanızı ve zaten bir de fesih yasağı var ya esasen bu dolanılıyor aslında. İşverene fesih yasağı getirildi biliyorsunuz. 30 Haziran'da da bunun süresi dolacak bu arada bu ay sonunda. Dolayısıyla işveren işçi çıkarmanın yollarını aramaya başladı. Ya kural olarak ben şey yapamıyorum, işçiyi işten çıkartamıyorum. İşte ücretsiz izne gönderebiliyorum vesaire vesaire. Ama baktım bana böyle bir hak tanınmış şu an. Bir tek diyor işte ahlaklı iyi niyet kuralları vesaire ve bunlardan ötürü olursa diyor çıkartabilirsin. Böyle bir sebep yok ama ben en iyisini maliyetinden kurtulmak istiyorum vesaire. Ben işçiyi buradan çıkartayım. İşte bugün kod 29 mağduriyetinin olmasının sebebi budur. birçok işçi iş güvencesine de sahip. Bu sebeple mağdur edilmiştir ve tazminatsız bir şekilde işlerine son verilmiştir. Ve en önemlisi COVID-29 ile çıkarıldıkları için bu sebeple çıkarıldıkları için işsizlik ödeneğinden de, yani işsizlik maaşı deriz ya hani uygulamada, işsizlik maaşı da alamıyor bu insan bu kovdan çıkarıldı. Böyle, çünkü işsiz geçen sürede işçiler için can damarıdır bu hak, işsizlik maaşı. Tabii. Dolayısıyla hani bunun da önüne geçiyor. Birçok mağduriyete sebep oluyor. İşte tam da bu yüzden bir mağduriyet. Buyurun efendim.
Doğru anlamış mıyım diye tekrar soruyorum. COD29 dediğimiz şey, işveren iş akdini feshederken SGK'ya ya da ilgili yerlere bu iş akdinin fesih sebebi ahlaka aykırı sebepler diye bildiriyor anlamına mı geliyor?
Evet evet aynen öyle. Bunun tabii ki SGK'ya uzun uzun yazamaz. Yani ya şöyle oldu böyle oldu şu sebep
bunların
bu
belli
sebep.
Kodları var.
Ha, yani sürecin hızlanması için COD29'da tamamıyla bununla alakalı bir kod. Belirlenmiş bir kod. Dolayısıyla kodun adından ötürü bu şekilde hani hepimiz biliyoruz ne yazık ki. Ama son zamanlarda işte COD29 da parçalandı diyelim. Yeni bir takım işte alt kodlar belirlendi. Biraz daha spesifikleştirildi. Yani COD29 çok genel ya, hani hangi sebepten çıkardığını bilmiyoruz. Genel bir sebep var ve ona dayanarak da çıkartabiliyor kanunen hakkı. Ama dendi ki ben bu COD29'u parçalara ayırıyorum. Hangi sebeple olduğunu belirtebileceğin, yani bir sınıflandırma yapılmış vaziyette, belirtmek zorundasın denilen alt kodlara ayrılmış yeni bir sistem getirildi. Bununla önüne geçilebileceği düşünülüyor. Bakalım.
Göreceğiz uygulama. Çok teşekkürler Cem Bey. Son sözlerinizi
Ben
alalım
teşekkür
ve
ederim.
yavaştan kapatalım. Biraz süremizin bayağı üstüne
Bayağı
çıktık.
açtık değil mi? Evet.
Evet,
Bunun
evet.
için eğer çok açtık, bunun için ayrıca özür diliyorum. Süremi verimli
Rica ederim.
kullanamadığım için gerek sizlerden gerek izleyicilerden sabrınız için ayrıca teşekkür ediyorum. Ve yine böylesine kıymetli bir oluşumun yayınına da beni davet ettiğiniz için, sizlerin emekleri için de ayrıca teşekkürlerimi sunuyorum diyelim. Bu noktada önemli vurgulayacağım son şey de şu olsun. Bu konudaki iş hukuku vesaire Türkiye'deki bütün meslektaşlarım yetkindir kıymetli izleyenler, yurttaş. Herhangi birine başvurmanız sizi çözüme ulaştıracaktır. Bütün meslektaşlarımız buna yönelik eğitimini almıştır. Buna yönelik çalışmaları azdır çoktur ama vardır. Dolayısıyla herkes yetkindir. Herhangi birine başvurmanız sizi sağlıklı bir şekilde ulaşmak istediğiniz noktaya taşıyacaktır diye düşünüyorum. Teşekkür.
Teşekkür ederiz Cem Bey. İyi ki geldiniz. Çok keyifli bir yayın oldu. Sizi hemen aşağı alıyorum. Ben de kapanışı yapayım bu arada. Arkadaşlar ikinci bölümümüzün sonuna geldik. Bu arada yayınımız biraz uzadı. Bu saate kadar sabredip izleyen izleyicimize çok teşekkür ediyorum. Ama çok faydalı, çok önemli noktalara değindiğimiz güzel bir yayın oldu. Çok sorulara bakamadık. Belki başka bir ek yayın yaparız sorulara göre, taleplere göre ama hakkınızı bilin diye başladığımız bu Herkes İçin Hukuk serisinin ikinci bölümünün burada sonuna gelmiş bulunuyoruz. Tekrar 2 hafta sonra görüşmek üzere. Esen kalın.